Ayrım 34, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 441. Başkan yardımcısı Cook konuştu. Korkarım bu çok büyük tepki gördü. Gıda takviyesi endüstrisinin kendine ait bir lobisi var. Bu yüzden bence başka yoldan saldırsak iyi ederiz. Leatril'in nasıl işe yaradığını konuşacağız demiştiniz. Bu sadece bir teori ama oldukça mantıklı dedi Richardson. Östrojen iki cinsiyette de bulunan bir hormon ve birisi hasta olduğunda ya da bir travma geçirdiğinde belki de hasar görmüş hücrelerin yerini almaları için yeni hücreleri yaratmak üzere bir stimülatör ya da katalizör görevi görerek vücutta fazla miktarlarda bulunuyor. Kesin olan şu ki vücuttaki normal hücreler östrojen hormonuyla karşılaştığında rahimde döllenmiş bir yumurta gibi ürüyorlar. Eğer iyileşme tamamlandıktan sonra iyileştirme mekanizması işlemeye devam ederse kanser oluşuyor. Kanserin neden oluştuğunu düşünürseniz sigara içme, kanserojen maddeler ya da dokuya zarar veren herhangi bir şey. Vücudun bu iyileştirme mekanizması anlamlı hale geliyor. Östrojenin oynadığı rol doğum kontrol haplarının taşıdığı risklerle açık durumda. Hap kullanan bir kadının kansere yakalanma ihtimali 3 kat daha fazla. Richardson bir yudum su içti ve konuşmaya devam etti. Her neyse, kanser oluştuğunda vücudun doğal tepkisi etkilenmiş bölgeye orayı tıkamak için daha fazla yeni hücre gönderiyor. Böylece o bölgede yumru oluşuyor, yani tümör. Eğer vücut başarılı olursa tümör iyi huylu oluyor, olamazsa kanser oluşuyor. Tümörde çok az sayıda kanser hücresi olmasının ve bence tedavide başarıya ulaşmamızın ölçütünün tümörü küçültmemiz olmasının sebebi de bu. Sorunun kökenine inmiyoruz. Tümör sadece bir semptom. Eğer tüm bu teoriyi düşünürseniz bağışıklık sistemimizin kanserle mücadele etmede neden bu kadar az başarıya ulaştığını anlayabilirsiniz. Kanser bizim kendi vücudumuzun bir sonucu. Bu yüzden sistem onu bir yabancı olarak görmüyor. Ne kadar ironik ki kanser iyileşme sürecinin bir parçası. Ama bu sadece bir teori dedi Ukiye'den Crenshaw. Gerçekler ortada dedi Richardson. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Kanserle ilgili tüm bildiklerimizle uyuşan bir teori. Lütfen devam edin dedi başkan yardımcısı Cook. Richardson da devam etti. Leatril aslında saf B17'den yani nitrilositinden başka bir şey değil. B17 molekülü iki kısım glikoz içeriyor. Birbirine geçmiş benzaldehit ve siyanür. Sadece bir madde bu molekülü çözebilir. Beta-glukosidaz adındaki bir enzim. Beta-glukosidaz kanserli hücre hariç vücudun hiçbir yerinde bulunmuyor. Bu yüzden siyanür B17 molekülünden sadece kanser hücresinde ayrılıyor. Rodanez adında başka bir enzim siyanürü etkisiz hale getirerek siyanürün toksik etkisine karşı koyuyor. Rodanez kanser hücreleri dışında vücudun her yerinde bulunuyor. Sonuç olarak kanser hücresi öldürülüyor. Ama yetersiz beslenmeden dolayı oluşmuşsa dedi Crenshaw, neden batıdaki benzerleriyle karşılaştırıldığında 3. dünya ülkelerinde kanser yok? Çünkü oralarda bizde olan kanserojenler, kirlilik ve benzeri yok. Richardson cevap verdi. Bu önemli bir konu ama sadece kanserojenin sebep olduğunu düşünürsek, hayatı boyunca sigara içmemiş ve kirlilik olmayan yerlerde yaşamış birisinin akciğer kanserine yakalanmasını nasıl açıklarsın? Ayrıca B17 kayısı çekirdeklerinde bol miktarda bulunuyor ama ayrıca 3. dünya besinleri de diyebileceğimiz fıstık, dut, böğürtlen gibi besinler de bulunuyor. Pekala beyler, Leatrilcilerin düşünceleri böyle yani bizim alt etmek zorunda olduğumuz düşünceler dedi beyaz saçlı moderatör. Richardson'ın Leatril'i savunmasına sinir olarak önerisi olan... Crenshaw bir öneride bulundu. Klinik testlerle tartışmayı sonsuza kadar bitirebiliriz. Tabii ki bu testleri biz yürüteceğiz. Sloan Kettering yenilgisinden sonra mı dedi Richardson? Anladığım kadarıyla Leatril'in başarısı dozuna bağlı. Ne çok az ne çok fazla. Sloan Kettering de Sugira'nın sonuçlarını bu şekilde itibarsızlaştırdı diye cevap verdi Crenshaw. Tam o anda Travis'in Apollo dosyasının iğrenç gerçeklerini seyretmesi bir başka iğrenç olayla bölündü. 96. bölüm. Tanıdık bir ses duyuldu. Ölmemiş olmanın tek sebebi... Ne? Dedi Travis. Leblanc'la birlikte sesin nereden geldiğini anlamak için arkasını dönerken donup kaldılar. Sonya. Leblanc'ın silahını onlara doğrultmuştu. Şu anda ölmemiş olmanın tek sebebi seni sadece gerekirse öldürecek olmamdı. Bilgisayarı kapatın, disketi içinde bırakın ve bilgisayarı tezgahın üstüne koyun. Beni kullandın dedi Travis. Sonya bir el ateş ederek ciddi olduğunu belirtti. Bir kurşun Leblanc ve Travis'in arasından geçip duvara saplandı. Namludan dumanlar çıktı. Kelepçelerin anahtarlarını da istiyorum. İşte Leblanc söyleneni yaptı, bilgisayarın fişini çekti, anahtarlarla birlikte tezgahın üstüne koydu. Sonya silahını hala onlara doğrultulmuş bir şekilde tezgahın üstündeki anahtarları ve bilgisayarı aldı. Geldiğim Dodge araba etkisiz hale getirildi. Diğer arabayı alıyorum. Yani beni takip edemezsiniz. Peşimi bırak Dan. Travis'in adını söylerken yüzündeki soğuk ifade yumuşamıştı. Kelepçelerini çıkardı ve ikisine doğru fırlattı. Takın şunları. Her biriniz birini dedi. Söyleneni yaptılar. Şimdi diz çökün ve yüzünüzü duvara dönün. Tuhaf bir şekilde Sonya'nın emirlerini yerine getirdiler. Travis hayatının birdenbire nasıl bir filme dönüştüğüne şaşırdı. O da birkaç saniye boyunca sessizliğe gömüldü. Kapının önündeki yoldan motor sesi duyuldu. Gitti diye bağırdı Leblanc. Travis'le birlikte ayağa kalkarak. Kelepçe Travis'in canını çok yakmıştı. Ah, evet ama... Benimle gel dedi Leblanc. Arka kapıya gitti. Oradan da avluya çıktı. Ne? Nereye gidiyoruz? Babamın arabası garajda. Çabuk ol. Gün ışığına çıktılar ve Leblanc Travis'i de peşinden sürükleyerek koşmaya başladı. İki adam da birbirlerini sürüklememek için kelepçeli kollarını düz tutuyordu. Leblanc garajın ahşap kapılarını açtı. Neredeyse menteşeleri kıracaklardı. Araba eskiydi ama hızlı görünüyordu. Leblanc Travis'i yolcu koltuğundan içeri çekti ve kendisi Stingray Z06'nın şoför koltuğuna geçti. Leblanc güneşliği indirdi ve boş eline anahtarlar düştü. Düz vites. Vitesi değiştirebilmem için elini benimkinin üzerine koyman gerekiyor. Sakin ol dedi Leblanc ve anahtarı döndürdü. Arabanın çalışma sesi uyuyan ve sertçe uyandırılan bir devin sesine benziyordu. Travis sol elinin vitesi takmak için öne gittiğini hissetti ve Stingray bulunduğu yerden anlıyor oradan da yola fırladı. Asfaltı çıktığında Leblanc durdu ve iki tarafına baktı. Yarışa hazır V8 motoru sabırsızlıkla guruldadı. Siyah Mustang'den bir iz yoktu. Şehir içine diye bağırdı Leblanc ve Sonya'nın gidebileceği en mantıklı yöne doğru hızla ilerledi. 97. bölüm. Dallas saha ofisi sorgu odasının kapıları kırılırcasına açıldı ve Green dışarı çıktı. Bana bir araba hazırlayın. Helen Vanderbilt arkada oturmuş ağlıyordu. Derhal efendim diye karşılık verdi Slater. Sadece biz mi olacağız? Sadece biz olacağız. Kıpırda. Green ve Slater asansörden fırladı ve siyah Chevy Suburban'a doğru koşmaya başladı. 1107 Aston Drive'a. Çabuk. Slater hızlanırken Green koltuğuna yapıştı. Tekerlerin ciyaklamaları yeraltı otoparkında yankılanıyordu. Güvenlik kapısı yükseldi ve Green'in arabası gün ışığına çıkarak Leblanc'ın kayıt dışı evine doğru yönlendi. Green kendisi ve şoförü arasındaki siyah cam bölmenin kapalı olduğundan emin oldu. Sol kolunu ağzına götürdü. Phoenix duyuyor musun? Cevabı anlaması zordu. Yabancı aksan ancak bir helikoptere ait olabilecek bir sese karışıyordu. Ben Phoenix. 1107 Aston Drive. Tekrar ediyorum. 1107 Aston Drive. Anlaşıldı. Orada diye bağırdı Leblanc. Kendi eliyle birlikte Travis'inkini de ikinci vitese geçmek için geri çekerken. Motorun sesi yükseldi ve Travis Leblanc'ın baktığı yere baktı. Kırmızı kaportanın üzerinde bir Mustang'in üçlü arka lambalarını gördü. Yeni siyah bir Mustang'in. Sonya'nın sadece birkaç saniye gerisindeydiler. Stingray arayı kapatmıştı. Ama her şeyden önemlisi gizli servisin Leblanc'a yarattığı altıncı his çok işlerine yaramıştı. Onu görüyorum dedi Travis. Dallas şehir içine doğru uçarcasına ilerlediler. Trafik yoğunlaşıyor, gölgeler uzuyordu. Ara kapanıyordu. Yaklaştık, yaklaştık, çok da yaklaşamadık. Bu kesinlikle Sonya'ydı. Plakayı görebiliyorlardı. Arkasında olduğumuzu bilmemeli dedi. Ama Sonya ile geçirdiği deneyimlerden sonra Travis'in içinden bir ses bunun o kadar kolay olmayacağını söylüyordu. Boştaki eliyle emniyet kemerine uzandı ve kendisine bağladı. Sonya sağa döndü, sonra bir daha, sonra bir daha. Sadece sağa dönüp duruyordu. Ne yapıyor? Daireler çizip duruyoruz. Ah lanet olsun dedi Lebrun hatasını fark ederek. Ne oldu diye sordu Travis ama sorusuna anında cevap aldı. Mustang egzoz borusundan kahverengi dumanlar saçarak hızlandı. Leblanc Travis'in elini ikinci vitese doğru çekerek onu takip etti. Motor cayır dedi ve Leblanc da onunla birlikte bağırdı. Üzerimize geliyor, sıkı tutun, bu biraz sert olacak. FBI helikopteri Dallas semalarında süzülürken gözlüklerinin üzerinde takılmış güneş gözlükleriyle Reese pilotun yanına gitti. Birlikte uçtuğu ajanların hepsi sadece onun talimatlarını yerine getirmeleri gerektiğini biliyordu. Pilotundan başka arkada oturan siyah savaş kıyafetleri giymiş ve cephane taşıyan iki ajan vardı. Şu ana kadar Reese'in gözleri Green'in siyah Suburban'ı üzerinde olmuştu ama şimdi dikkatini başka bir şey çekmişti. Aynı uçuş rotasında başka bir helikopter daha var gibiydi. ''Oradaki helikopter'' diye bağırdı Reese interkomundan pilota bakarak. ''Gizli servis mi?'' ''Hayır efendim, sivil, sivil bir helikopter.'' Reese bu helikoptere bakmak için gözlüklerini kaldırdı. Çok tuhaf. Sonra sivil helikopter Dallas yakınlarındaki bir yaşam alanının üstünde gezinmeye başladı. ''Üzerinde beklediği caddenin adı ne?'' diye sordu Reese. Pilot GPS'ini kontrol ederken bir süre duraksadı. ''Aston Drive efendim. Ayrıca takip ettiğimiz araç da oraya gidiyor gibi görünüyor.'' dedi. Green'in Suburban'ını işaret ederek. ''Tamam, bu adamların bizi görmesini istemiyorum. Onları görebileceğimiz şekilde rastgele uçuş yap. Başka bir şey yapıyormuşuz gibi görün.''
''Nasıl yani efendim?''
''Ne bileyim lanet olası. Rahat uç işte. Sanki bir televizyon kanalıymışız gibi falan. Mesafeyi koru.'' Yanmış benzin ve lastiğin keskin kokusu Travis'in burun deliklerine dolarken sarsıldı ve Leblanc'ın vites değiştirmesiyle eli öne gitti. Stingray, Sonya'nın peşinden Dallas şehir içine daldı ve arayı 30 metreye indirdi. Travis yan aynadan Sonya'nın yüzünü görebiliyordu, o kadar yakınlardı.
''Bizim arabamız daha hızlı.'' diye bağırdı Leblanc kararlı bir gülümsemeyle.
''Evet.'' dedi Travis, gözleri korkudan büyümüş halde. Yoldaki hafif trafikten kaçmak için hafifçe yana kırmışlardı ama Travis için bu bile yetti. Sonya freni kökledi ve Mustang'i 180 derece döndürdü. Leblanc ciyaklayan tekerlerden çıkan dumanın yanından geçmişti. Leblanc arabasını Sonya'nınkine benzer şekilde döndürürken Stingray'in arka tekerleri titredi. Travis nefesini tutup verdi. Araba tepe taklak olacakmış gibi geldi. Travis yan aynadan bakınca duman gördü ve Leblanc'a baktı. Leblanc ne yaptığını biliyordu ve araba tekrar yolunu buldu. Travis tek yön yolda karşıdan gelen arabaları gördüğünde dehşete düştü. Travis elinin ikinci vitese geçtiğini hissetti, motor omurdandı ve Stingray bir roket gibi ileri fırladı. Ara tekrar kapanıyordu. Sonya gelen trafiğin içinde manevra yaptı. Arabalar dehşet içinde direksiyonlarını kırdı, farlarını yakıp söndürdü ve kornaya bastı. Ama onlar onun yolunda sadece birer engeldiler. Arabalar ondan kaçmak için direksiyon kırdıklarında arkasından kırmızı bir Stingray'in geldiğini gördüler. Leblanc gelen şoförlerin ne yapacağını iyi kestiriyordu. Gaza daha sıkı bastı ve bir motosikleti sıyırıp geçti. Travis adamın yüzündeki korkuyu gördü. Ne olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Sonya aniden sağa bir yan yola kırdı. Mustang'in arka tarafı bu dönüşün şokuyla kaydı ama dar yolda hızlanırken Sonya arabayı ustalıkla düzeltti. Sonya tekrar sağa sonra da sola döndü. Yayalar çığlık atarak ve bağırarak sırtlarını park halindeki arabalara, sokak lambalarına, tabelalara, bulabildikleri her şeye yapıştırıyor ve saklanmaya çalışıyorlardı.
''Düz yolda onu geçeceğimizi biliyor.'' diye bağırdı Leblanc.
''Sürekli dönerek bizi yavaşlatmaya çalışıyor.'' Leblanc sesli düşünüyor gibiydi. Travis'in yapabildiği tek şeyse önünde olan biteni izlemek ve boş koluyla sıkı sıkı tutunmaktı. Bir yol ayrımına gelmişlerdi. Sonya sola döndü, Leblanc sağa. ''Bu yol daha kısa ve birkaç yüz metre sonra o yolla birleşiyor.'' dedi Leblanc.
Travis haklı olmasını umdu. Sonya'dan hiç iz olmayan bir yolda ilerliyorlardı. Yavaş giden bir araçtan kurtulmak için yana kırdılar. Yanından geçerken Travis arabanın korna çaldığını duydu. Yol sola kıvrılıyordu. İşte burası dedi Leblanc. Travis kendine sarıldı. Leblanc tekrar yönünü düzeltti ve tekrar Sonya'nın gittiği yoldaydılar. Leblanc arayı kapatmayı ummuştu ama ortalıklarda görünmüyordu.
Hiçbir iz yok. Hayır, başka gidecek yol yoktu.
Leblanc'ın konuşması arabanın arka tarafından gelen bir gürültüyle bölündü ve ikisinin de kafası öne fırladı. Stingray kontrolünü kaybetti. Leblanc yoldan çıkan arabayı boş eliyle doğrultmaya çalışırken Travis de yan aynadan bakmak için döndü. Siyah bir Mustang gördü. Kızgın farları tam ona bakıyordu. Artık Sonya'nın önündeydiler ve onları yoldan çıkarmaya çalışıyordu. Ava giden avlanmıştı.
''Orospu çocuğu!'' diye bağırdı Leblanc hala daha Sonya'nın Mustang'inin burnundan kurtulmaya çalışırken.
Leblanc alt dudağını ısırarak frenlere asıldı, sonra frenleri yine serbest bıraktı. Sonya sola kırdı ve onların yanından geçti. İkinci vitese geçen kırmızı roket yine Mustang'in peşine düştü. Travis yaklaşan polis sirenleri duyuyordu ve yan aynasından bakınca yanıp sönen mavi ışıklar gördü.
Green Leblanc'ın boş dairesinden çıktı ve Chevy arabasına geri döndü. ''Evin etrafına hemen bir ekip çağır, ben dönene kadar kimse gelip gitmeyecek.''
''Anlaşıldı efendim.'' dedi Slater sürücü koltuğundan.
Green bölmeyi kapadı, koluna konuşmak üzereyken cep telefonu çaldı.
''Efendim, ben Dallas ofisinden Gomez.''
''Ne var Gomez?''
''Travis için müzeye bırakılan not gitmiş. Belli ki Vanderbilt'in yardımcısı. Angela Postales diye biri onu ona vermiş. Ajanlarımız onu sorguluyordu.''
''Travis'e mi? Emin misin?''
''İnanılmaz.''
''Evet efendim.''
''Ayrıca Dallas'taki trafik ve tuhaf şeyler hakkında bil.''
''Evet evet, ne oldu?''
''Dallas emniyeti şehir içindeki iki aracın peşindeler. 2006 model siyah bir Ford Mustang GT ve 1963 model kırmızı bir Stingray Z6. Anlaşılan o ki ortalığı mahvediyorlar ve en son kuzeye giderken görüldüler.''
''Kayıtlar?''
''Stingray Clinton Leblanc ismine kayıtlı. Mustang içinde çalıntı ihbarı yapılmış.''
Green telefonu kapattı. İhtiyacı olan her şeyi duymuştu. Siyah cam bölmeyi indirdi.
''Dallas polis adresine gir ve beni şehir içindeki o takibin oraya götür hemen.''
Green bölmeyi kaldırıp koluna konuşurken Suburban da harekete geçti.
''Phoenix.'' ''Ben Phoenix.''
''Polisler şehir içinde kırmızı bir Stingray ve siyah bir Mustang'in peşindeymiş. Öncelikle hedefimiz kırmızı Stingray.''
''Hem Suburban hem de sivil helikopteri hareket halinde efendim.'' dedi Reese'in pilotu.
''Görebiliyorum.'' dedi Reese gözlüklerin arkasından. ''İkisini de takip et.''
''Ya biri diğerinden ayrılırsa?''
''Öyle bir şey olursa düşünürüz.'' dedi Reese ve arkadaki adamlara baş parmaklarını kaldırarak işaret yaptı.
Onlar da aynı şekilde karşılık verdi. Reese silahını kontrol etti. FBI helikopteri yörüngesinden çıktı ve Green'in peşinden şehir içine doğru yöneldi. Yarış devam ediyordu. Sonya'nın Stingray'den kurtulma girişimleri şu ana kadar başarılı olamamıştı. Travis'in duyduğu siren sesleri susmuştu ama Dallas polisinin olaya dahil olduğunu biliyordu. Leblanc direksiyonu kırarak önündeki tırı solladı ama aynı zamanda tır da dönmeye başladı.
Kahretsin, Travis gözlerini kapadı ve hiçbir şey fark etmeyeceğini bile bile arkasına yaslandı.
Leblanc direksiyonu kırdı ve gaza bastı. Ama çok yakınlardı. Stingray tırın yan tarafına çarptı ve boyası sıyrılmaya başladı. Metal metale sürterek gıcırdadı ve Travis kendi tarafındaki yan aynanın kırıldığını gördü. Tır şoförü ne olduğunu idrak etti ve durdu. Leblanc Stingray'i kurtardı ve yine Sonya'nın arkasındaki yerini aldı. Bir yan yoldan Dallas polisi çıktı ve mavi ışıkları yanıp sönerek Sonya ile yan yana geldi. Karşılaşma kısa sürdü. Siyah Mustang bu duruma hiç aldırış etmeksizin polis aracını yoldan attı ve park halindeki bir arabaya çarpmasına sebep oldu.
Leblanc enkazın yanından geçti.
''Lanet olsun, hiçbir yere varamıyoruz. Torpido gözünde bir silah var.'' dedi Leblanc. ''Onu çıkar.''
''Silah mı? Şaka yapıyorsun herhalde. Bunun ne olduğunu sanıyorsun? Bir tür...''
''Onu bana ver. Ama direksiyonu senin tutman gerekiyor. Sakin ol. Sadece tekerlerine ateş edeceğim. Hepsi bu.''
Travis torpido gözünü açtı. Leblanc babasının silahını bile orada bırakmıştı. Travis silahı iki koltuğun arasındaki bölgeye koydu. ''İşte
Teşekkürler. Sadece düz bir yola ihtiyacımız var. Sen sağ elinle direksiyonu tutarsın. Ben de sol elimle ateş edeceğim, dedi Leblanc.
Sonya'nın arkasından bir viraj daha alıp hızlanırken.
Hep sol elinle mi ateş edersin?
Hayır.
Ben Phoenix. Hedefleri görüyorum. Sizi de.
Bekle Phoenix.
Cep telefonundan Washington'daki Norman'ı dinliyordu.
Efendim, Dallas polisi tam da istediğimiz gibi karşılık verdi. Araçlar durdurulduğu zaman siz gelene kadar suçları tutacaklar. Ama şu anda onları pek de durdurma şansları yok gibi görünüyor.
Green telefonu kapattı. Phoenix, dedi koluna.
Buradayım.
Hedef durduğunda pozisyon almanı ve menzilin açık olduğunda beni haberdar etmeni istiyorum.
Anlaşıldı.
Green konuşmasını bitirince bölme aşağı indi.
Efendim, hemen önümüzde olmalılar, dedi Slater. Devam et.
34. ayrımın sonu. Sayfa 453.